Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Yeni bir bölümde yine karşınızdayız. Otomotiv dünyasının nabzını tutmaya çalıştığımız haftalık programımız Oto Gündem'de yine karşınızdayız. Tabii ki uzaklardan sevgili Barış Çankı bizlerle beraber, her hafta olduğu gibi yine eksiltmiyor, bize her zaman vakit ayırıyor ve tabii ki gündemi sıkı sıkı takip ediyor. Uzakta da olsa buraya çok yakın. O yüzden teşekkür ediyoruz. Yine her hafta olduğu gibi anlatacak. Programımızın başında geçtiğimiz hafta Lada Zimut'la beraber Oto Gündem konusunda inanılmaz izlenirlik yakaladığımızı görüyoruz. Yorumlar da şahane. Çok teşekkür ediyoruz. Her hafta olduğu gibi hatırlatmamızı yaparak başlayalım madem öyle. Eğer programımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bir emoji dahi olsa programımıza bir yorum bırakmayı, bu bölüme yorum bırakmayı, tabii ki videoyu beğenirseniz çok daha fazlasını yapmayı, mesela arkadaşınıza bu videoyu göndermeyi, linki bir arkadaşınıza veya başkasına paylaşmayı, yine tabii ki yapıcı eleştirileriniz dahil olmak üzere bizlere yorumlarda katkı vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Eğer beğendiyseniz, ama dediğim gibi küçük bir emoji dahi olsa bizler için YouTube algoritmasının öne çıkmak adına faydalı oluyor. O yüzden de daha öncekiler için hepsine teker teker teşekkür ederek programımıza başlıyoruz. Bu haftaki ilk haberimiz Xiaomi tarafından geliyor. Xiaomi deyince böyle standart haberlerinden biriymiş gibi olacak ama tabii ki değil, artık oto gündemi bilenler zaten biliyor. Otomotiv dünyasına yakın olanlar zaten biliyor. Xiaomi'nin YU7'si ile ilgili bu sefer haberimiz. Ben çok heyecanlı değilim bu konuda aslında YU7'de ama bakalım neler çıkmış. Sevgili Barış'tan yine her hafta olduğu gibi müthiş detaylar alacağımızı, müthiş haberler alacağımızı bilerek dönüyoruz. Öncelikle sen nasılsın sevgili Barış? Onu da sormuş olalım. Ondan sonra da seni dinlemeye başlayalım sevgili Barış.
Vallahi iyiyim abi. Yine böyle gümbür gümbür otomotiv gündemi devam ediyor. Biliyorsun Türkiye özelinde özellikle bir ÖTV'ye yönelik bazı düzenlemeler söz konusu. Hatta mecliste de geçti, meclisten de geçti, komisyonda kabul edildi. Ama bakalım özellikle elektrikli otomobil tarafında nasıl değişiklikler olacak, değişiklik yapılacak mı, onlar çok merak ediliyor. Çünkü içten yanmalı motorlu, yani benzin ve dizel araçlarda ve hibrit araçlarda yapılacak ÖTV düzenlemesi meclisten geçen haliyle belli. O %45'lik, 50-60-70'lik fiilen aslında sona eren dilimler artık tamamen kaldırılıyor. %80 ile 220 arasına kısıtlanıyor ÖTV, ki hani bunu zaten şey yapacaklarını açıklamışlardı. Şu anki oluşan piyasa koşullarına zarar vermeden bir güncelleme yapacağız şeklinde açıklamışlardı. Şu anda da zaten %80'den aşağı otomobil olmadığı için aslında çok da böyle suya sabuna dokunmadan ufak tefek güncellemeler yapılmış oldu. Elektrikli otomobillerde yetki Cumhurbaşkanı'na verilmiş oldu. Biliyorsun menzil konusunda, işte menzil, motor gücü gibi detaylarla ÖTV oranlarının belirlenmesi, buna göre ÖTV'nin belirlenmesi söz konusuydu. Bakalım Cumhurbaşkanı yetkisini kullanıp bununla ilgili bir güncelleme yapacak mı, artık ilerleyen süreçte belli olacaktır. Şu an meclisten geçti, resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber de yürürlüğe girecek. Onun dışında bu hafta dikkat çeken haberlerimizden bir tanesi Xiaomi U7, senin de dediğin gibi. Çünkü Xiaomi elektrikli otomobil pazarında özellikle bir teknoloji devi olmasına rağmen hızlı bir giriş yaptı. Su7 modeliyle biliyorsun çok dikkat çekti. Hatta Çin'de hala böyle uzun haftalara varan bir bekleme sırası, teslimatlarda bekleme sırası söz konusu. İlk başlarda işte çok düşük bir teslimat hedefi vardı 2024 yılı için, ama yıl sonuna kadar o kadar hızlı satışlar gerçekleştirdi ki 300 binlere çıkardı hedeflerini, 300 bin adetlere çıkardı ve hatta şu anda fabrikasının ikinci fazını tamamlamak üzere. İkinci faz da yetmedi, üçüncü fazı için, yani yeni bir fabrika için o iki fazın bitişinde hemen yeni bir arazi aldı. 485 bin metrekarelik yeni bir araziyle üçüncü fabrikasını da kuracak. Böyle hızlı bir şekilde ilerliyor. Gerçekten Xiaomi'yi bu konuda öncelikle tebrik etmek lazım. İkinci modeli U7 dedik. Çok Su7'den sonra merakla beklenen modellerden bir tanesiydi. Birçok özelliğini biliyorduk ama artık resmi olarak tanıtıldı. Hatta Temmuz'da tanıtılacaktı. Yoğun beklenti üzerine Haziran sonuna doğru çektiler. Baktığımızda detaylara, özellikle tasarımı artık sürpriz değil. Tasarımı çok konuşmayacağım. Özellikle Ferrari'nin sportif SUV modeline çok benziyor. Bunu her zaman çok konuşmuştuk. Otomotiv dünyasında da çok fazla konuşuluyor. Oradan bir esinlenme mi var
biri
acaba?
Biri Porsche'a benziyor, gerçekten biri Ferrari'ye benziyor. Yani böyle.
Aynen öyle.
Çok iyi.
Şu anda birçok araba birbirine benziyor ama gerçekten Ferrari'nin SUV modeline büyük oranda bir benzeme ve esinlenme mevcut bu otomobilde. Hani bunu da inkar etmemek lazım. Şöyle baktığımızda detaylarına, 3 farklı donanım seviyesiyle geldiğini görüyoruz. Standart versiyon, Pro ve Max versiyon. Fiyatlar 253 bin yuanla 329.900 yuan. Yani baktığımızda güncel kurla 35.300 dolardan 46 bin dolara kadar çıkıyor. Tam bir Tesla Model Y rakibi. Çin'de büyük ihtimalle bu aracın Su7'ye yönelik ilgiden de yola çıkarak, ki bu modele de yönelik ilgiye baktığımızda gerçekten yoğun bilgi söz konusu. Bir saatte 300 bin sipariş almış durumda. Yani 300 bin sipariş gerçekten dile kolay ama baktığın zaman gerçekten ciddi bir sayı. O yüzden bu konuda bu modele yönelik ilgiyi anlayabiliyoruz. O yüzden aslında Çin'de Tesla Model Y katili olarak anılıyor. Çünkü biliyorsun hani birçok pazarda Tesla tarafında bir düşüş devam ederken, bu işte Elon Musk'ın politika yönündeki işte açıklamaları, o davranışları şeklinde, böyle Xiaomi tarafında ciddi bir yükseliş söz konusu. U7'nin de Model Y katili olacağı söyleniyor. İlerleyen süreçte bakalım neler olacak, bunu görüyor olacağız. Standart versiyonda 96.3 kWh'lik lityum demir fosfat batarya var. 830 km menzil sunuyor ama bu 830 km'nin Çin'deki CLTC normlarına göre verildiğini belirtelim. Biliyorsun hem bizde kullanılan WLTP'ye göre hem de gerçek kullanımdaki gerçek koşullara göre çok daha iyimser değerler ortaya koyuyor. Yani burada 830 kilometreyi biz belki gerçek kullanımda 650-700 kilometre olarak görebiliriz. Onu belirtmiş olalım. 235 kW'lık bir motor var. Arkadan itişli, arka aks üzerine yerleştirilmiş ve sıfırdan 100'e 5.88 saniyede ulaşıyor. Aslında standart versiyonu bile bir SUV olarak, sportif bir SUV olarak 6 saniyenin altında 0-100 hızlanmasını tamamlıyor. Gerçekten güzel bir değer olduğunu söylemek lazım. Pro versiyon tabii ki 4 tekerlekten çekişle beraber geliyor. Ön aks üzerine bir elektrik motoru daha ekleniyor. Toplamda 365 kW'lık gerçekten güçlü, performanslı bir versiyon karşımıza çıkıyor. Bunda tabii ki ekstra güçle beraber menzilde düşüş yaşanıyor. Aynı bataryayla 770 km'ye kadar menzil sunuyor. Yine CLTC normuna göre 770 km de aslında fena değil. Evet, 830 km gerçekten ciddi yüksek bir değerdi ama 770 km de gerçekten iyi bir değer olduğunu söylemek lazım. En tepede Max versiyon var. 508 kW'lık maksimum güç ve 866 Nm'lik gerçekten ciddi güç ve tork değerleri sunan, yine çift motorlu, 4 tekerlekten çekişli bir versiyon olduğunu görüyoruz burada. Burada batarya değişiyor. Biraz daha büyük, 101.7 kWh'lik NMC batarya. Tabii ki bu kadar yüksek performans olduğu zaman bu yüksek performansı yönelik ihtiyaçlara cevap vermek adına da burada Xiaomi NMC bataryaya geçiş yapmış. Baktığımızda 760 km bir menzil sunuyor ve 0-100 hızlanmasını sadece 3.2 saniye civarında tamamlıyor. Gerçekten yüksek performanslı bir model. En yüksek fiyatı olan da bu, 46 bin dolarlık fiyata sahip. Baktığımızda diğer U7'nin özelliklerine, 800 voltluk artık elektrikli otomobillerde 2026, belki 2025 için biraz geciktik ama 2026 için elektrikli otomobillerde artık standart bir özellik olmasını beklediğimiz 800 voltluk elektrik mimarisi U7'de kendini gösteriyor. Yine Xiaomi'nin kendi geliştirdiği yüksek RPM'e sahip yüksek devir çevirebilen elektrik motorları burada bu modelde kullanılıyor. Gerçekten çok güzel özellikler. Özellikle 8 voltluk elektrik mimarisinin yalnızca 12 dakikada %10'dan %80'e bu koca bataryayı doldurabilmesi, 15 dakikalık şarjla 620 km menzil iddiası gibi değerler oldukça yüksek. Çok güzel, çok dolu dolu bir otomobil olmuş. Yine Su7 gibi zaten iç tasarımı büyük oranda aynı, dış tasarımı da benziyor ama dediğim gibi hani burada Ferrari tarafında bir esinlenme söz konusu. Büyük ihtimalle Çin tarafında piyasayı sallayacak bir modelle karşı karşıyayız.
Yani fırtına gibi, yani Xiaomi U7 gibi anlattın. Gerçekten inanılmaz yani, böyle dinledikçe hani bunu hangi otomotiv üreticisi dinlese yani böyle bir ağzı sulanır ya, harika, şundan biz de bir yesek falan der yani. Bu gerçekten hani üretiminden, yani işte fabrika büyütmek, şunlar bunlar hepsini koyduğun zaman inanılmaz görünüyor. Yani ilgisi inanılmaz ama bu çok enteresan. Bunun yurt dışına, yani Çin dışına da taşmış bir beklentisi var. Ve senin de söylediğin gibi Tesla tarafındaki o işte aslında soru işaretleriyle artık belki de çok daha güçlü bir şekilde gelebilecek Xiaomi. Yani B7'den biz bahsederken, işte en çok satılan elektrikli araba markası olarak diye konuşurken, Xiaomi'nin böyle bir atağı inanılmaz gerçekten. Yani fabrika açıyorsun. Yani normalde hani arabayı gösteriyorsun, millet bayılıyor, siparişler geliyor. Ben bir fabrika daha, bir fabrika daha, buna biraz daha ekleyeyim falan diyorsun, açıyorsun. Dehşet. Yani bir taraftan da Çin'in ne kadar güçlü olduğunu ve üretim kapasitesinin ne kadar güçlü olduğunu da gösteren bir başka örnek tabii. Çünkü Yani adam hani bunu 2024'te duyuruyorsun. 25-26 hedef bu. 800 volt yani hem yeni teknolojiler hem bahsettiğin işte konular ve müthiş de bir ilgi. Gerçekten çok enteresan. Bakalım nereye kadar varacak bunun sonu ama belli ki yani bu rakamlar hani 300 bin bir saatte sipariş falan.
Tabii.
Yani hayal gibi yani.
Neden şirket 3. fabrikayı kurmak istemesin ki? 1 saatte 300 bin sipariş var karşısında. Yani hani baktığın zaman çok mantıklı evet. Bir karar.
Ya bu işte Tesla'nın hani işte siparişler geliyordu, yetiştiremiyordu. O yüzden de böyle bir eleştiriliyordu bir zaman vardı malum. Ya burada evet bunlar için de aynı şey geçerli olabilir ama ya gerçekten işin ekmeğini yiyorlar ve müthiş bir üretim kapasitesinin ve tabii bilgi birikiminin de aslında ekmeğini yiyorlar şu an. Yani daha da yiyecekler belli ki Çin tarafında.
Evet.
Mücadele etmek bu yüzden çok zor ve o yüzden yine bugün de var zaten haberlerimiz arasında. İş birliğine gitmek. Ben de yeni bir dosya çekiyorum bu arada elektrikli otobüslerle ilgili. O tarafta da mesela yani Çinli markalar tam bir gerçek görünüyor. Yani iş birliği yapmazsan, başka bir şey yapmazsan buralarda var olma şansın pek yok gibi görünüyor yani uzun vadede. TOG için de belki bizim de uzun vadede böyle bir şey yapmamız gerekecek. Çünkü bu çok güçlü bir dalga yani bilemiyorum şimdi büyük konuşmuş olmuyor ama gerçekten çok kolay değil. Yani Toyota'nın BYD ile işbirliği yapması, BYD değil mi geçen hafta konuştuğumuz BYD ile işbirliği yapması. İşte başka marka, Mercedes'in evet çıktı ama Mercedes'in uzun süre Çin tarafında işte bir işbirliği yapması daha sonra çıkması.
Volkswagen, Hyundai yine BYD'nin işte, içinde BYD'nin işbirliği var. Yeni evet, Elexio modelini evet. Biliyorsun BYD'nin motorlarını ve bataryasını kullanıyor.
Müthiş yani bunlar çok kritik gerçekten. Yani bunları düşündüğünde böyle çok kabul etmek gereken bir güç olduğunu kabul edelim. Bu arada aklıma geldi. Çok eskiden Mazda RX-7 için bir oto dergisi kapağında benim yıllarımda diyelim daha doğru olur benim gençlik yıllarımda. Şöyle bir kapak vardı. Kimono giymiş Porsche diye bir kapak vardı. Yani şimdi o kimono giymiş Porsche, Çin içinde bir yerel kıyafet varsa bunu söyleyebiliriz. Şimdi o zamanın Mazda'sı RX-7 ki işte o efsane zaten o da. Baktığın zaman şimdi bugün de aynı şey. Hep söylüyorum Japonya'nın mirasını bu dönemde taşıyan, bir öne taşıyan Çin'i görüyoruz. Ama tabii çok daha büyük bir güçle. Çünkü çok daha fazla üretim gücüne sahip işte büyük bir ne diyelim arazi yapısı var. Hani arazi konusunda Japonya gibi böyle kısıtlı bir alanda da değil. O yüzden gerçekten yeni dönemin Japonya'sı olma yolunda önce taklitle sonra da daha ilerini yapmakla öne giden bir Çin var. Çok enteresan yani. Tam bir Çin devri yaşıyoruz. Trump'ın bu kadar başına bela olması normalmiş mi diye değil tabii ama yani belki de anlaşılabilir bir şey çünkü rakip olarak görmesi çok normal. Hemen sevgili Enes Değirmenci'nin de gittiği Volvo EX30'a geçeceğiz şimdi. Türkiye lansmanı evet. Yapıldı. İyi de bir gürültüsü de oldu aracın yani hak ettiği üzere. Ama bakalım gerçekten öyle mi değil mi senden dinleyeceğiz. Çünkü bazen bunları konuşuyoruz sonra senden bir şeyler diyoruz. Ha tamam ya o kadar da gazlanmayalım diye böyle bir dönüyoruz. Neler var? Senin beklentilerini karşıladı mı? Onları senden dinlemek isteriz.
Evet aslında Volvo EX30 böyle Türkiye'ye yönelik büyük açıklama aylar önce yapılmıştı. Aslında fiyat noktasında çok büyük bir sürpriz olmadı. Çünkü işte Volvo Türkiye ekibi Türkiye'de Volvo EX30'u %10'luk dilime sokacağız şeklinde açıklama yapmışlardı. İşte %10'luk dilimde gelmesi demek büyük ihtimalle üst sınırdan gelecek diye şeklinde. Çünkü hani Volvo'nun zaten bu fiyat düzeyinde daha önce Türkiye'de bir otomobili olmadığı için %10'luk dilimden de en üst sınırdan böyle Türkiye'ye gelir diye düşünmüştük. Baktığımızda zaten 1.913.000 TL'lik fiyatla Türkiye'de satılmış durumda EX30. Gerçekten baktığımızda bir Volvo'nun en azından bir premium üretici olarak nitelendirebileceğimiz bir markanın otomobilinin bu fiyat düzeyinde satılması tabii ki Türkiye'nin şu anda elektrikli otomobiller tarafında izlediği, ÖTV tarafında izlediği bir stratejinin ürünü. Çünkü biliyorsun diğer içten yanmalı motorlu araçlardaki %80'den başlayan ÖTV dilimlerine karşılık bunlar da %10'dan başlıyor. %10'la gelmesiyle birlikte 1.913.000 TL'lik fiyat ortaya çıkıyor. Single motor yani tek motorlu uzatılmış menzilli, uzun menzilli versiyonun fiyatı bu arada. Daha sonrasında çift motorlu performans versiyonu da gelecek. Yanılmıyorsam Temmuz ayında gelecek ve fiyatları o süreçte açıklanacak. Şu an o versiyonun fiyatı belli değil. T Tek donanım seviyesi olarak ultra donanım seviyesiyle geliyor. Üst yani dolu bir paket olarak geliyor bu baktığımız zaman EX30 modeline. Yani gelişmiş bir otomobil aslına baktığımızda. Çünkü yani birçok özelliği barındırıyor. İçerisinde özellikle Android otomotiv işletim sistemine sahip multimedya sistemi gibi birçok özellikle birlikte geliyor. Volvo'nun çatı şirketi Gelin'in SEA platformu üzerine inşa edilmiş bir model. Daha önce diğer elektrik modellerde Gelin'in elektrikli kendi elektrik modellerinde de gördüğümüz gelişmiş bir platform. EX30'un da yine bu platform üzerine inşa edilen B SUV segmentinde bir otomobil olduğunu görüyoruz. Tabii ki %10'luk dilime girmesinin sebebi Türkiye'ye özel motorla gelmesi. Volvo Türkiye zaten bunu açıklamıştı. 150 kW'lık yani 204 beygir güç üreten bir elektrik motoruyla gelecek diye. Bu motor 343 Nm tork üretiyor. Bu sayede otomobil 0-100 hızlanmasını 6.5 saniyede tamamlıyor. 69 kWh'lik yani net olarak 64 kWh kapasiteli NMC batarya ile birlikte geliyor. WLTP'ye göre 476 km'ye kadar bir menzil sunuyor. 476 km evet günümüz değerlerinde baktığımızda artık yani 2025 sonlarına doğru yaklaşırken biraz daha hani menzillerin artmasını bekleriz. Özellikle Çinlilerde İşte bu 600-700 kilometrelik menzilleri, 800 kilometrelik menzilleri gördükten sonra diğer yani her gelen modelde ya hani bunun menzili düşükmüş gibi bir izlenime kapılabiliyorsun gerçekten. Ama tabii ki onda CLTC'di, bunda WLTP, bu ayrımı yapmak lazım. Ama baktığında yine onu bile WLTP'ye göre değerlendirsen bundan yüksek olacaktır. Hani onu da es geçmemek gerekir. EX30'da yine tüm Volvo modelleri gibi son hız 180 km/saatte sınırlı ve 153 kW DC hızlı şarj desteği var. %10'dan %80'e 27 dakika gibi bir sürede dolum gerçekleşiyor. Yine %10, %80 dolum gibi düşünecek olursak diğer piyasadaki rakiplerine göre bence 27 dakika birazcık uzun bir değer olduğunu söylemek lazım. Biraz daha bu değerleri kısaltmak lazım ama EX30'un giriş seviye versiyonu olarak bu özellikleri sunduğunu belirtmiş olalım. Bu arada 0-100'de 6.5 saniye demiştim ama Temmuz'da gelecek diğer çift motorlu versiyonda performans olarak yanılmıyorsam 3.9 saniyelere kadar 0-100 hızlanması böyle 3.9 saniyelere kadar düşecek. Onu da belirtmiş olalım. Ha, bu arada görüyorum 3.6 saniyeymiş. Onu hemen özür dileyerekten düzeltmiş olayım. Diğer versiyonda WLTP'ye göre 450 km'lik bir menzil sunuyor. Ultra isimli donanım seviyesinde neler var? Bu donanım seviyesinde öne çıkanlar baktığımızda elektrikli koltuklar, ısı pompası bu özellikle ultra donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor. Elektrikli otomobil deyince Türkiye'de hep böyle ısı pompası konuşulur. Hep böyle istenen, beklenen bir özellik olduğu için onu ekstra belirteyim. Park pilot yardımcısı, otomatik park yardımcısı geliyor. 360 derece kamera, panoramik cam tavan, AC şarj yani yavaş şarjda aslında 11 kW standart ama ultra donanım seviyesinde yine standart olarak 22 kW'lık bir destek dahili şarj cihazı geliyor. Bu da güzel bir özellik. Özellikle ciddi oranda böyle yavaş şarjda şarj süresini kısaltıyor. Harman Kardon ses sistemi geliyor. Anahtarsız giriş, Pilot Assist yine baktığımızda işte yarı otonom sürüş desteği gibi değerlendirebiliriz bunu. Otomatik bagaj kapağı, dijital anahtar, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi dikkat çeken özelliklerle beraber geliyor. Gelin'in SEA platformu üzerine inşa edildiğini söylemiştim. 4.3 metreye yakın, aslında 4.2 metrenin biraz üzerinde bir uzunluğu var. 2650 mm aks mesafesine sahip bir otomobil. Yani baktığımızda evet güzel değerler. 476 kilometrelik menzil daha iyi olabilirdi. Evet bunu söyleyebiliyoruz ama şimdi Türkiye pazarında da artık Avrupa'da hep böyle rekabet fazla, ülkemizde o kadar elektrik model yok diyorduk ama son 1-2 yılda bunlar ciddi oranda değişti. Artık bu fiyat bandında %10'luk dilimin üst sınırında gerçekten ciddi modeller var. İşte TOGG var karşısında, üst segmentte, C segmentte Tesla Model Y var şu anda. Evet yani teslimatlar konusunda ciddi sıkıntılar yaşansa da, işte belli karışıklar yaşansa da hala ciddi fiyat avantajına sahip bir model. Çünkü Tesla Model Y yenilendi, işte sunduğu özellikler olsun, menzili olsun, teknolojisi olsun, bunlara göre çok daha fazla özellikler sunduğu için öne çıkıyor yine aynı fiyat bandında. Onun dışında Kia EV3 yine geldi. Hani bu birçok aslında bu fiyat bandında rekabet edecek bir model olduğu için her ne kadar adın Volvo'da olsa burada bence rekabet noktasında sıkıntı çekecektir diye düşünüyorum. Evet güzel özellikleri var. 476 kilometre fena değil. Onun dışında benim daha iyi olabilirdi dediğim özelliklerden bir tanesi de şu olabilir. Az önce söylediğim gibi şarj hızı belki daha iyi olabilirdi. Çünkü artık rekabet çok ciddi bu durumda. Dediğim gibi hani birçok seçenek var. Volvo XC30'un evet her ne kadar adından dolayı Volvo olduğu için satacak olsa da karşısında büyük bir rekabet söz konusu. Bakalım Türkiye'de adetler ne kadar olacak? Volvo ciddi oranda böyle bir açıklama yapmıştı. Fabrika büyük oranda Türkiye pazarına odaklanacak. İlk etapta bu pazar için üretim yapacak şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Bu üretimin karşılığı Türkiye pazarında ne olacak? Onu da ilerleyen süreçte zaten zaman gösterecek.
Valla ağzına sağlık gerçekten. Bence son söylediğin çok önemli. Yani rekabeti hissettiğim bir alan elektrikli otomobiller. O yüzden bu senin söylediğin çok doğru. Yani evet çok iyi bir marka. Zaten hani o artı bir. Yani bazen işte bir şey alırsın. Hatta reklamları var. Yani işte Vestel'in ürettiği Regal markasını aldığında çok daha düşük bir fiyata ürünü alıyorsun. Vestel'i alıyorsun daha pahalı. Yani aynı ürün. Halbuki işte yani tabii televizyonda demiyor onu. Reklamda söylemiyor. Ben Vestel olarak bunu üretiyorum demiyor Regal için. Ama Regal için öyle bir, bu eski bir şeyden bahsediyorum ama yani sonuçta Regal aynı şey, biliyorsun Regal'i alıyorsun diyelim ki. Bilmeyen birileri de belki gidiyor diyor ki ben diyor Vestel alayım ya, Vestel'i biliyorum diyor. Şimdi biraz Volvo'nun işi de biraz buna benziyor ama elektrikli otomobilde insanlar daha bilinçli. Yani bunu hani işte ben elektrikli otomobil alayım gideyim ne alayım ya, tamam zaten Volkswagen'i çok seviyorum gideyim ben Volkswagen alayım demiyorlar genel olarak. Yani o da var fakat genelde böyle değil. Zaten herkesin zannediyorum ilk tercihi Tesla oluyor. Yani alabiliyor muyum Tesla'yı diye bakıyor. Sonra diğer seçeneklere yöneliyor büyük ihtimalle. Veya yani Tesla'yı denemiş beğenmemişse, oradaki konfor eksikliği bir şeyden dolayı beğenmemişse başka bir şeye bakıyor belki. Ya da işte ne bileyim BYD'nin konforuna ve özelliklerine baktığı zaman diyor ki tamam BYD alayım diyor. O yüzden burada hani güvenlikte eğer belli standartlara gelmişse, işte 5 yıldız alıyorsan ki Volvo'nun karşısında nasıl yaparsın onu, bütün detaylara baktığında ne kadar iyi çıkar kötü çıkar onu bilemiyorum ama işi çok kolay değil dediğin gibi. Burası zorlanacağı yer burası olabilir. Yani çünkü eğer içten yanmalı bir otomobilden bahsediyor olsaydık o zaman tabii insanlar diyecekti ki kardeşim koş Volvo al. Bak işte rüyanda göremezsin bu fiyatlara Volvo'yu bir daha. Hani gideyim alayım diyecekti. Ama şimdi iş biraz daha farklı. Elbette umarım da öyle de olsun. Yani bu başarılı olmalarını isteriz tabii ki. Sanki hani öyle olmasını istememiş gibi de bir havadan bahsetmiyorum. Ama işi çok kolay değil çünkü elektrikli araba alacak olan kişi zaten bunu çok araştırıyor, çok bakıyor, ne yapayım ne edeyim diyor ama tabii ki çok ciddi bir avantaj ama küçük bir otomobilden bahsediyoruz günün sonunda. Yani işte diğerleriyle karşılaştırdığında, Çinli rakiplerle karşılaştırdığında 1.900 bandında, yani 2 milyona yakın bantta zaten birçok arabayı buluyorsun. Yani çok çok evet, seçeneğin var. Yani o yüzden orada çok ayrışması gerekiyor. Volvo iyi bir ayrıştırıcı mıdır marka olarak? Elbette ama onun dışında boyut meselesiyle yani ikinci arabaları olarak hani işte evinde zaten vardır belki diyelim ki bir Volvo XC90 vardır, bir şey vardır. Tamam ya ben yanına da bir tane de bunu alayım der de alır. Yani mesela hani o ne güzel elektrikliyi de aldım der ve ya bu da bedavaymış da der hatta yani. O öyle baktığında 7 milyon vermişse ona 2 milyon buna vermek o anlamda çok kolay gelir. Bu arada deminki Xiaomi'nin fiyatını söyleyecektim. 1.833 Çin'deki fiyatı 46 bin dolara tekabül edeni. 1.300 küsüre de geliyor giriş seviyesi. Hani o da evet, yani 1.300, 1.800 inanılmaz rakamlar gerçekten. Tabii yani Türkiye için söylemiyorum. Yine işte Çin olacağı için yani Türkiye'ye gelirse derse onlar başka sorular olacak. Evet efendim, hemen bunun devamını sevgili Enes Değirmenci X30 ile ilgili detayları başka videoda anlatacak ama bence çok iyiydi. Teşekkürler, ağzına sağlık. Renault 5 de geldi Türkiye'de ve ne oldu, fiyatları nedir, heyecanla soralım sevgili Barış.
Evet, aslında Renault 5 biliyorsun hani yine böyle köküllerinden doğduğu elektrikli otomobil piyasasında Renault'un elektrikli olarak dirilttiği modellerden bir tanesi oldu. Özellikle Renault, yanılmıyorsam bunu Renault başlatmış olabilir. Şöyle geçmişteki modelleri elektrikli olarak isimleri tekrar yaşatmak, yeniden hayata döndürmek modasını, akımını başlattı. İşte Renault 5 geldi, Renault 4 yine onun belki bir crossover versiyon olarak nitelendirebileceğimiz bir model olarak geldi. Böyle güzel bir akım. Güzel diyorum çünkü Renault 5'e baktığın zaman çok ikonik bir model olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle sarı rengi çok ayırt edici bir özellik. Çok güzel görünüyor. Otomobili kendisi güzel. Çok ikonik. Yollarda gördüğümde böyle bayılacağım bir otomobil olabilir. Şehir içi kullanıma yönelik özellikle. Dar şehirlerin özellikle bu trafiğinde, dar sokaklarında işte kompakt oluşu, dönüş çapının böyle az olması gibi gibi birçok özellikle böyle özellikle yollarda gördüğümüzde ne kadar güzel otomobil diyebileceğimiz bir araç. Ama burada çok büyük bir ama söz konusu, biliyorsun uzun zamandır işte Renault 5'in İstanbul'da özellikle bir etkinlik düzenlediler ama uzunca bir süreci fiyatını açıklamadılar. 1,5 milyon seviyelerinden gelmesi konuşuluyordu, gelmesi bekleniyordu. Aslında beklenen de oldu. Yine bir iki versiyonla geldi. Üst versiyonu 1,5 milyondan geldi. Acaba bu süreçte şunu düşünüyorum. Hani Renault ya hani fiyat biraz tepki çekti 1,5 milyon. Biz hani bir düşük versiyonu da getirelim de fiyatını 100.000 TL daha aşağıdan mı başlatalım şeklinde belki bir çalışması olmuş olabilir. Burada çünkü iki farklı versiyon. Teknodonanım seviyesinde EV40 ve EV52 olmak üzere 120 beygirlik ve 150 beygirlik iki farklı versiyon görüyoruz. İlk giriş seviyesinin fiyatı 1 milyon 450 bin TL. İkinci seviyenin aslında Türkiye'ye gelmesini beklediğimiz ikinci seviyenin fiyatı 1 milyon 535 bin TL'den Türkiye'de satışa sunulmuş durumda. Otomobilin özellikleri dediğim gibi kompakt bir yapıya sahip. Daha çok şehir içi kullanıma yönelik bir otomobil. Clio'dan daha küçük bir gövdeye sahip, 326 litre bagaj hacmine sahip. Yani buradan ne kadar kompakt bir araç olduğunu anlayabiliriz. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü tasarımından dolayı fotoğraflarına baktığında aslında o kompaktlığını çok belli etmiyor. Sanki hani biraz böyle hacimli bir otomobilmiş gibi duruyor ama yani asıl böyle yakından gördüğünde çok küçük bir otomobil olduğunu anlayabiliyorsun.
Yani kompakt fiyat 500 gibi mi düşünelim mesela? Fiyat 500'de aslında gerçekte küçük bir, yani gerçekte derken orijinali küçük bir otomobildi ama onu büyüdü mesela. Hı. Şimdi artık fiyat 500 bayağı bildiğim büyük bir otomobilden bahsediyoruz yani. Ama
ya evet tabii ki fiyat 500'ün şu anki hali gibi değerlendiremeyiz ama dediğim gibi hani ölçüleri aslında Clio'dan daha küçük. Buradan evet. Biraz daha pay biçebiliriz.
Kesinlikle. Boyutları. Ben hani özellikle Fiat 500'ü söylüyorum. Çünkü Fiat 500 de normalde eskiden küçük bir otomobil. Şimdi çok büyük bir otomobil ama Renault 5 küçük bir otomobildi. Gene küçük bir otomobil. Yani bayağı bildiğin vaktinde de Clio'dan küçük bir otomobildi. Şimdi gene küçük bir otomobil olduğunu. Çünkü fotoğrafta senin de söylediğin gibi sanki o Fiat 500 gibi büyümüş gibi bir şey hissediyorsun. Ben de yani ben görmedim ama senin gibi hissediyordum. Bu anlattığın gibi hissediyordum. Özellikle o yüzden girmek istedim. Ben sanki daha büyüktür diye bekliyordum. Bu önemli bir detay. Bu fiyatını da aslında belki de etkileyebilir. Yani fiyatını da bu yüzden belki biraz daha normal. Çünkü 1.400, 1.500 deyince şaşırdım ben. Yani bana düşük geldi bir anda. Ama bundan dolayı da olabilir. Ve tabii ki şimdi anlatacağım diğer sebeplerden dolayı olacağını tahmin ediyorum. Buyursunlar.
Evet, diğer özelliklerinden hemen bahsedeyim. Şimdi 90 kW'lık yani 120 beygir güç üreten bir elektrik motoru var giriş seviye versiyonunda. 40 kW saatlik NMC nikel manganez kobalt bataryayla birlikte geliyor. 40 kW saat evet düşük bir değer olduğunu görebiliyoruz. Küçük bir batarya ama şehir içi kullanıma odaklanan bir model olduğunu söylemiştim burada. Bu kombinasyon Renault 5'e WLTP'ye göre 312 km menzil sağlıyor. Hani bu 312 kilometre özellikle gerçek koşullarda biraz daha düşeceğini, özellikle kış koşullarında daha da aşağılara düşeceğini değerlendirdiğimizde çok da bu otomobille uzun yola gitmek istemezsin açıkçası. Burada net bir şekilde hani gerçek kullanımda 250 kilometre menzil verse sana çok da uzun yola gitmek isteyeceğin bir otomobil olduğunu sanmıyorum açıkçası. Benim en azından öyle olurdu. Bir üst seviyede 110 kW yani 150 beygirlik güç üreten, 245 Nm tork üreten daha büyük bir, daha güçlü bir elektrik motoru var. Bu sayede 0-100 hızlanmasını 8 saniyede tamamlıyor. Yani büyük motorla 8 saniyeye kadar düşüyor 0-100 hızlanması. Maksimum 150 km saat hıza çıkabiliyor bu versiyonlar. 52 kW saatlik bir yine NMC batarya ile birlikte geliyor. İki batarya da NMC, burada LFP kullanmıyor Renault. 410 km'ye kadar menzil sunuyor. 410 km en azından yine asıl kullanım amacı şehir içi olan bir otomobilde 410 kilometre makul ama 300 kilometreler civarı artık hani çok düşük bir değer olduğunu söylemek lazım. Bunun biraz daha arttırılması gerekiyor. Özellikle piyasaya çok fazla rakibin varken hani bu segmentte ciddi fiyat avantajı sunan işte Çinlilerden başka burada EC3 geldi biliyorsun. Hani Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili oldu. Frontera'nın elektrikli versiyonu 1.3 milyonlardan geldi. Bu Stellantis ciddi bir atak yaptı yeni modelleriyle birlikte Türkiye'de. Onun dışında işte BYD'nin Dolphin'i var. Belki ilerleyen süreçte yine Dolphin Surf olarak adlandırılan Avrupa'da şey gelecek, Seagull modeli gelecek ilerleyen süreçte. B'ye de Atto 2 gelecek. Yine belki de düşük seviyelerden, düşük fiyat seviyelerinden. O yüzden yani bu kadar rekabet varken 1,5 milyon seviyelerinden Türkiye pazarına girmek istiyorsan ve satmak istiyorsan bu otomobili daha bundan, bu özelliklerden daha iyisini vaat etmen gerekiyor. Ama Renault 5 bunu vaat edebiliyor mu? Hayır, şu anda vaat edemiyor. Ki şarj hızına da baktığımızda 11 kW'lık AC şarj ve 100 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip olduğunu görüyoruz. Bu da %15'ten %80 dolum süresini yarım saat olarak karşımıza çıkarıyor. Dediğim gibi yani fiyatları 1,5 milyon seviyesinde, sunduğu özellikler bunlar. Özellikle teknik özelliklerinden bahsetmek istedim ki ben fiyatının açıkçası bu otomobil için yüksek olduğunu düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Gerçekten az önceki aslında Volvo X30 için söylediğimiz şey bunun için de geçerli. Piyasada ciddi rekabet söz konusu. Tüketicinin gerçekten elinde iyi seçenekler var. Fiyat olarak da özellik olarak da tercih edebileceği çok güzel modeller varken daha yüksek fiyatlardan böyle bir otomobili piyasaya sunmak hani ne kadar akıllıca, bunu biraz düşünmek lazım. Ama bakalım Renault 5'in satışı nasıl olacak ilerleyen süreçte. Yine EX30'da olduğu gibi zaten her ay biliyorsun rakamlar açıklandıkça özellikle elektrikli otomobil piyasasında, sıfır otomobil piyasasında ne kadar, hangi otomobil ne kadar satmış bunu konuşuyoruz. Yine bu iki model içinde ilerleyen aylarda bunu konuşuyor oluruz.
Evet, ağzına sağlık, çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu yine önemli yorumlardı. Şimdi hemen bir sonraki haberimize geçelim. Evet, sıradaki haber bu sefer hani güç deryasına gidiyoruz. Mercedes-AMG GT XX konsepti 1340 beygir. Nedir bu Allah aşkına, ne yaptın yani Barış, nasıl bir haber?
Evet, Mercedes-AMG gerçekten elektrikli otomobil tarafında çok ciddi bir çalışmaya imza attı. Hem tasarım tarafında hem de sunduğu özellikler tarafında gerçekten hani AMG biriminden beklenecek bir çalışma olduğunu söylemek lazım bu konseptin. Evet, konsept diyoruz, şu anda bir seri üretim otomobille karşı karşıya değiliz. Gerçekten güzel bir konsept çalışmasıyla karşı karşıyayız. Çünkü yani o zaten konseptin tasarımına baktığımızda sanki iki farklı markanın böyle birbirine yedirilmiş olduğunu açıkçası görüyoruz burada. Hem işte böyle Ferrari olsun, hem böyle Aston Martin olsun, sanki iki markanın otomobillerinin bir karışımı olarak karşımıza çıkarmış gibi bir otomobille karşı karşıyayız bu noktada. Gerçekten dinamik bir tasarımı var. Özellikle aerodinamiğe çok önem vermiş burada ki teknik özelliklerine baktığımızda da aerodinamik tarafında 0.198 cd'lik bir hava sürtünme katsayısıyla dünyanın en aerodinamik ikinci otomobili olma unvanını taşıyan bir konseptle karşı karşıyayız. Yine arka tarafta AMG'den çok alışık olmadığımız böyle yuvarlak stop lambaları, üçlü yuvarlak stop lambaları, hemen onların arasında bulunan dijital bir ekran gibi AMG logosunun bu dijital ekranda yer alması, ki hani bunun belki bir konsept olmasına da bunu biraz verebiliriz. Çünkü seri üretimde büyük ihtimalle burada dijital panel olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu biraz abartı bir özellik, ama özellikle ön taraftaki o düşük burun kısmı, boydan boya uzanan o panjur, o panjurun ortasındaki büyük Mercedes logosu gerçekten otomobili çok farklı ve dinamik gösteriyor. Ama tabii ki bu dinamik gösteren detaylar sadece bunlar mı? Az önce Mercedes AMG'nin aerodinamiğe çok önem verdiğini söylemiştim. Yani bu aerodinamik şeyler jantlarda bile karşımıza çıkıyor. Jantlardaki o kapalı kapaklar bir anda açılabiliyor ve otomobilin aerodinamiğine, belki frenlerin böyle soğutma ihtiyacı olduğunda da otomatik olarak açığa çıkıyor. Oradan hava almasını sağlıyor gibi birçok detayla, ince düşünülmüş detaylarla birlikte tasarlanmış bir otomobilden söz ediyoruz. Sadece tasarımı değil, teknik özellikleriyle de çok konuşulacak bir araç. 1340 beygir, az önce senin de söylediğin gibi ciddi bir performans sunuyor. 800 voltluk elektrik mimarisi üzerine inşa edilmiş bir model. 850 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği var. Yani hani 800 voltluk elektrik mimarisine zaten birçok modelden alıştık, ama bunlar hani 350 kW'lık, 400-450 kW'lık, belki 500 kW'lık DC hızlı şarj desteği sunuyor, ama bu modelde 850 kW'lık bir DC hızlı şarj desteği gerçekten böyle dudak uçuklatacak özelliklerden bir tanesi. Bu sayede yaklaşık 400 kilometrelik menzili sadece 5 dakikalık şarjla verebiliyor kullanıcısına. Bu noktada gerçekten elektrikli otomobil tarafında Mercedes AMG'nin geldiği nokta, en azından bizlere sergilediği nokta, çok ciddi bir yerlere geldiklerini gösteriyor net bir şekilde. Yani bu özellikler gerçekten çok iyi. Baktığımızda Motor tarafında da burada ciddi bir değişiklik söz konusu. 4 tekerlekten çekiş sağlayan bir otomobil 3 tane aksiyel akı elektrik motoruyla burada karşımıza çıkıyor bu 1300 beygirlik güç. Gerçekten bu motorlar şu anda elektrikli otomobillerde kullanılan standart motorlara kıyasla daha kompakt bir yapıda daha yoğun bir güç sunabiliyorlar. Daha verimli olarak karşımıza çıkıyorlar. Mercedes de sonunda AMG versiyonu, en azından AMG araçlarında yüksek performansla beraber bu güçlü ve daha verimli motorları, daha kompakt motorları karşımıza çıkarmaya başlıyor, üretmeye başlıyor. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. Şu an için hani belki bu doğrudan bir seri üretim modeline dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi bilmiyoruz ama şunu net bir şekilde biliyoruz. Mercedes AMG'nin ileride karşımıza çıkaracağı performanslı spor otomobillerde bu otomobilde gördüğümüz tasarım detaylarından, bu otomobilde bu konseptte gördüğümüz teknik detaylardan birçok şey, birçok esinlenme göreceğiz. Bu net bir şekilde karşımıza çıkıyor.
Çok şık bir otomobil. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bahsettiğin özelliklerde hani üstüne bir şey söylemeye gerek yok yani. Hem Mercedes'ten bahsediyoruz hem AMG'den bahsediyoruz. 1340 beygir diyorsun. Evet yani bu tabii görmek istediğimiz hareketler bunlar haliyle. Tabii ki şey diye demiyorum, hız olsun falan diye demiyorum ama yani bunlar bu konsept otomobillerde bunu görmek güzel. İşte Çin tarafından görmeyince burada görmek önemli. Buradaki bilgi birikimi de tabii çok güçlü. Mercedes'ten bahsetmişken Formula 1 için de şey söyleyelim. Biz bu yayını yaparken işte İngiltere Grand Prix için de hazırlıklar sürüyor. Orada da yine heyecanlı bir bekleyiş var. Bir önceki yarış çok sürpriz geçmişti. Mercedes 1 ve 3 olmuştu. O yüzden bakalım bu hafta ne olacak? McLaren'ler geri dönecek mi? İşte Verstappen yine acaba yine çıkmayı başaracak mı soruna rağmen? Yani eski gücünde olmamasına rağmen hala podyum bırakmayan bir Verstappen var. Çok heyecanlı gerçekten. Tekrar heyecanlı hale geldi. Çünkü McLaren'ler böyle her şeyi alacak götürecek gibi görünürken İşler bir anda değişti tekrar. Tabii Ferrari'yi de biliyoruz. Hamilton orada, Leclerc var malum. O da heyecan verici bir durum. Bu arada FIA başkanlığı içinde Carlos Sainz, yani işte Carlos Sainz Junior'ın babası, benim de işte eskiden sevdiğim isim, FIA başkanı olmak için aday olacağını açıkladı. Daha doğrusu çok dedikodu çıkmıştı. Çok konuşma yapılıyordu. Gerçekten aday olacağını ama aday olmak istediğini ancak bu sene Ford için Dakar'da yarışacağından dolayı oraya odaklamam gerektiğini düşünüyorum. Takıma hakkını vermek için bu sene bu işin peşinde koşmayacağım dedi. Ama motorsporlar olan tutkusundan dolayı da seneye tekrar bu konuyla ilgileneceğini de işaretini verdi. Carlos Sainz da böyle bir şey söyledi. Bir taraftan ilginç bir gelişme de bu. Orada da aslına bakarsan enteresan bir şey var. Avrupa tarafıyla Suudi ya da ne diyelim Birleşik Arap Emirlikleri tarafı, yani Orta Doğu tarafıyla ilgili bir yarış var. Çünkü artık çok ciddi bir ağırlık var FIA tarafında. Yarışlar işte, test yarışları Bahreyn'e gitti Madrid'den. Düşünsene işte her sene artık bir geleneksel hale gelmiş olan Madrid testleri, İspanya testleri, Barcelona testleri özür dilerim. Şimdi artık Bahreyn'de yapılıyor. Yani her şey o tarafa kayıyor. Para da orada tabii. Yani işte Trump'ın da o tarafa kaydığı gibi diyelim. Para da o tarafta, her şey o tarafta ama bu tarafta mücadele veriyor. Carlos Sainz gibi bir isimle Bin Sülayem'e karşı durmaya çalışıyorlar. Orada da enteresan şeyler oluyor. Dedik ve böylece bu haftanın da sonuna gelmiş olduk. Motor sporlarında durum böyle. İşte genel olarak zaten durum böyle. Bence yine ben en azından seni dinlerken büyük keyif alıyorum ve böyle çatır çatır da anlattığın için de hızlı oluyor. Seyircilerimizin, izleyicilerimizin neden bu işi çok sevdiği, otogündeme böyle işte bizlere sağ olsunlar nezaket gösterdiklerini bu yüzden de anlayabiliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum ve sözü sana bırakıyorum.
Ben teşekkür ederim. Evet, her zaman olduğu gibi kapanışımızı yapalım. Oto Gündem serisini izliyorsanız ve beğeniyorsanız, ki son bölümümüz gerçekten güzel izlendi, çok teşekkür ederiz verdiğiniz destekler için. Yapmanız gereken çok ufak şeyler var. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.